Ayrım 5. Obadan Ulusa. Erol Toy. Sayfa 50. 3. Düşünceye tüneyen Bibi kuluçkaya yatmıştı. Sözcükler kabuğunu kıran civcivler gibi birbirini izliyor, Bibi akan zamanı bilincinde yitiriyordu. Saraylarla konaklarda kaygısız yaşam, kula gönenç görünse de kişiye ezinç. İnsanı serçeden ödlek, itten beter ediyor. Öğrenilen bilgidir. Kişi bilgisinden korkar mı? Korkuyor. Bir de korktuğun bilgiyi üreten Nişabur kadısını düşün. Halifeyi ruh-i zeminin anlacında halife atasına çatmakla yetinmiyor. Adı abdestsiz ağzımıza alınmayan Peygamberimiz Efendimiz, alametlere rahmet, nurlara bereket Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de laf değdiriyor. Kendi eliyle deriye yazıp mührünü bastığına göre gerçek. Bilim gereği bunu aynen yazsam, kafir abakayla onun gibilerin hoşuna gider. Ama kişinin eli kurur, feili bozulur, imanı sarsılır yahu. Bilim dine karşı olabilir mi? Oluyor demek ki. Bilim kuşkudur, delil ister. Din inançtır, kesin kabul edilmiş doğruya dayatır. Kuşkunun olduğu yerde kesin doğru kalır mı? Allah muhafaza. Bilim uğruna dinden çıkar, cayır cayır cehennem ateşlerinde yanarız. Kul, kulluğunu bilmeli, gereğini işlemeli. Veli nimetimiz, 70'lik köhnenin gönlü, 9'undaki tomurcukla tazelenmeyi diler. Bize de görev düşerse, başımız üstüne. Varırız yüce kata, iletiriz Efendimizin dileğini. Oldu ne ala, olmadı, kös kös döner geliriz. Gayrı, gayrısını efendilerimiz bilir. Koskoca vezirlerin, el değmedik goncalar sunduğu biri için, bizcileyin yazmanın elinden başka ne gelir? Ödev onuruyla görücülüğün alasını işler. Sonu, Ayşe anamız radiyallahu teala anha, deveci Safvan bin el-Muattal öyküsüne dönse, gamı bize mi? Herkesin günahı boynuna. Laf çarpmak neyin nesi? Tövbe tövbe. Bir belge okuduk, imanımız kaşadı. Biz doğrunun, hakkın, adaletin, hatta devletin bile değil, Efendimizin kuluyuz. Nimet de, külfet de bize. Çünkü ikisi de efendilerin elinde. Aristoteles bilge batıdan, İmam Gazali doğudan ne buyuruyor? Düşünce efendiye, uygulama kula yaraşır. Yaraşmıyor. Hatta yaraşmıyor muyuz? Heyhat ki dünyanın düzeni bu. Ve kimin suçudur bilinmez ama kul ya da yoksul duanın alnında bu yazılı. Madem yazgı böyle, aykırı düşünmekten vazgeç. Hazır fırsat ele geçmiş. Koca İlhanlı'nın koca veziri Cüveyni Efendi seni gerçek bir Selçuklu tarihi yazmakla görevlendirmiş. Bunun için de devletin en gizli belge ve bilgileri önüne serilmiş, armudun sapı, üzümün çöpü diye dırlanıp durma. Çök şu yumuşak posta. Çek abadi tomarından bir kağıt. Ser rahlenin perdahlı yanağına. Çıkar kuşağından divitini. Ban ucunu çini mürekkebiyle dolu hokkaya. An ilkin yüce tanrıyı. Güzelli, iki dünyanın efendisi, nebilerin nebisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi. Öv seçilmiş dört halifeyi. Kutsa mutluluk dönemini. Donat efendinin efendisiyle atalarını. Hayırlısıyla bir başla kimliğini yazmaya. Ardı nasılsa gelir düşüncesiyle irkildi. Olmaz. Deveden büyük fil var. Her nice bir yazıcıysan haddini bil. Sana bu ödevi sağlayan yüce efendin, ulu vezir, bilgeler bilgesi Alaaddin Cüveyni varken ön almaya kalkışman ayıp. Onunla başla ki bittiğinde egemeninkini üste koyabilesin. Efendin hep efendin, babanın öğrencisi, senin ilk öğretmenin ve koruyucun. Egemen belirsiz, dünyanın halini bilmez misin? Taçla tahtın kime niyet, kime kısmet olduğu belli mi? Şu kısa ömründe kaç görkemli han geldi geçti, daha geçeceğinden başka. Yeter ki yerini bil, aklını kullan, gönençli bir yaşamdan ötesine özenme. Bu tarihin yazılmasını Abaka Han buyurmuş, başlıyoruz. Nice zaman alır, ne zaman tamam olur belli mi? Kim bilir bittiğinde İlhanlı tahtında kim oturur? Abaka Han'ın oğlu Argun Yapgu mu, kardeşi Gazan Han mı? Şimdiden kestirmek olası mı? Yaşam ve egemenlik üzerine hiç kimsenin elinde senet yok ki. Sen işin içine gir hele bir. Her bir şeyin anhasını minhasını öğrenmek çabana kalmış. Bütün bir Asya ile ön Asya devletlerinin gizi bu sandıkların içinde olmalı. Bir nice güvenilir kişiyiz ki her bir bilgiyi erdemimize bırakıyorlar. Oysa tarihçilerin çoğu Hızır'dır. Herkesin büyük bir iştenlikle sarıldığı çıkar, ilişki ya da çelişkisini bir sözcüklük bir yorumla gülünç hale getiriverir. Hazır fırsat elinde, öğreneceğin senin. Aktaracağın, buyruğu veren ilhanla uygun ya da yaraşır görüp sunduklarının. Tarih denilen umman Adem'den önce başlıyor ama bilisi yazıyla ve yazı kalıcı. Senden çok ötelere uzanacak. Yazdıklarından kim bilir kimler, nerede, nasıl yararlanacak. Kimileri ucuzlayacak, tıpkı senin gibi. Kimileri övecek. İbnül Cevzi ya da İbnül Esir gibi. Tarih denilen belleği oluşturan, onca kişinin ezberini bozan sen değil misin? Seninkini de bozacak birileri çıkacak. Bütün bunları göz önünde tut. Sevdiğinle öktüğünü harmanlamayı bil. İnceleyenin akıllısı, sözcüklerin anlamını kavrasın. Akılsızı okusun geçsin. Ama hiçbir biçimde zorbasının eline çomak vermesin. Bak şu sandıklara. İlhanlı belgeliği, Patrik Nastorius'un yaktırdığı İskenderiye kitaplığından zengin. Sınırları içindeki devletlerin bilgi gömütü. Oğuz Han'dan bu yana bütün yazışmaların aslı yoksa kopyası var. Her bir şeyi bilmeye koşuldunsa içinde gömülüp kalmaya da hazır ol. Sen bunca oylumlu bir kitabı bitirene kim öle kim kala. Ama ölse de kalsa da tükenmez borç ödevi bağışlayana düşüncesiyle kağıdı çekti. Rahlenin üstüne abandı. Kağıdı eliyle okşadı, divitini hokkaya bandı. Güzellemeyi sona bırakarak çok iyi bildiği Vezir Cüveyni'nin yaşam öyküsünü yazmaya durdu. Cengiz Han bütün dünya egemenliğini kurduktan sonra öldü. Yerine oğlu Tulu Han geçti. O da ölünce büyük oğlu Mönge Kağan oldu diye Alaaddin Cüveyni'nin doğum, çocukluk ve ilk gençliğinin eğitim yıllarına gönderme yaparak yazmaya başladı. Çin'de kardeşi Kubilay ile savaşan Mönge Kağan dönemindeki bölüşümde İran, Maveraünnehir ve alabilirse Suriye ile Mısır diğer kardeş Hülagu Han'a verildi. Bunu sağlasın diye de 100 bin artık 29 bin kişilik Moğol ordusu ayrıldı. O bahar sefere çıkan Hülagu Han hiçbir komutanın erişemediği Alamut'u aldı. Ama halifenin usta görüşmecilerinin ipe un sermesi yüzünden Doğu ve Güney İran'ın kentlerini alamadı. Sonunda benim havanda su dövecek vaktim yok diyerek görüşmeleri kesti. Babasının her zaman uyguladığı tabiye ile doğrudan Bağdat'a yürüdü. Şubat'ın başında Bağdat düşünce usta görüşmeciler Han'ın hizmetine koştular. Çünkü yüzyıllardır Sünni İslam'ın yüce efendisi Abbasi egemenliği tıpkı 600 yıl önce Ebu Müslim'in onları getirmek için yıktığı Emevi hilafeti gibi sona erdi. Tarihin Mezopotamya diye kaydettiği Dicle Fırat kıstağının güneyi olduğu gibi Hülagu Han'ın eline geçti. Ertesi yıl kuzey de ona katıldı. Ve bunu yatsıyan ana babamın efendileri Selçuklular Hülagu Han'a diklendi. Ordu yürüyüp Köse Dağ'da karargah kurdular. Ne fayda, bozguna uğradılar. Sonu Abbasilerinkine benzemedi ama pervane dolapları, ilhanlı yönelgeleri ve bitmez tükenmez kardeş kavgaları ile tutsak bir devlete dönüştü. Hülagu kasırgasının karşısında bir tek Meyya Farik'in uzunca bir süre direndi. Ertesi yıl Mönge Kağan öldü. Tutumundan anlaşılan Hülagu Han Kağanlık umuyordu. Kurultay umudunu boşa çıkardı. Mönge Kağan'la savaşan kardeşini uyandan yetkin görmüş olmalı. Oy birliğiyle Kubilay Han'ı seçti. Bunun üzerine gücenen Hülagu Han ordunun başından ayrıldı. Meraga'ya çekildi. Orayı başkent yaparak babası Çağatay'ın yapkuluğunda başlattığı ve yeğeni Cüci'nin oğlu Batu Han'ın İdil ötesinde kurduğu Altın Ordu gibi. Bugün salt bizcileyin aciz kullar değil, bir zamanlar Ali kıran, baş kesen, Gürcü, Ermeni, Artuk ve Selçuklu devletlerinin de uyruğu olduğu İlhanlı Devleti'ni gerçekleştirmeye girişti. Memluklar bu fırsattan çok iyi yararlandı. Fitne kazanını kaynatarak Moğol ordusunu içten vurmayı başardılar. Önce Şam, ardından birer birer Suriye'nin diğer kentleri düştü. Yetkin Memlük komutanı Kotus, aynı Calut'ta süvari tabiyesindeki ordusunu duraklattı. Ve ülkesinde bir darbeyle yönetimi ele geçiren Baybars'a kendini Moğolların dengi bir hasım gibi gösterdi. Haksız sayılmazdı. Moğol ordusu bütün bir İran, Kafkas, Anadolu ve Mezopotamya'yı çiğnemiş, aynı Calut'a kadar bozgun yüzü görmemişti. Orada bozuldu. Bunda Hülagu Han gibi üstün komutandan yoksunluğun etkisi olsa da Kotuz'un hakkı yenmemeli. Çünkü onun sonucunda İlhanlı sınırı Fırat'ın batı kıyısı olarak kesinleşti. Suriye ve Filistin Memlükların elinde kaldı. Küçük Ermenistan'la Selçuklular İlhanlı uydusu sayıldı. Bu bölüşümle Anadolu tıpkı Kafkasya gibi zaten gevşek olan Altın Ordu bağından iyice ayrıldı. Çağatay Han'ın Orta Asya'daki sınırı Amuderya yatağıydı. Hülagu Han, Umman, Suriye, Bizans Sakaryası ve Karadeniz'e dayandı. Herat çevresindeki Kürt devletin egemenliğine fazla dokunmadı. Ve İran Moğolları, Pekin'deki Kağan'a bağlılığı sürekli kılmak için İlhan adıllığını aldı. Bu unvan günümüzde de geçerliğini korumakta. Hülagu Han, sınırları belirlenmiş devletini kurduktan sonra öldü. Yerine oğlu Yüce Efendimiz Abaka Han geçti. O ki tahammül mülkünü yıkan Hülagu Han'ın oğlu, dünya egemeni Cengiz Han'ın torunu ve bütün bir batının hakanıydı. Memlüklere karşı tutup da Franklerin 9. Louis'i, Bizans'ın Peleogu, Haçlı ata binenleri, Urfa Kontu Josel'in, Antakya Prensi Bohemond ve Filistin Kralı Bodin kefereleriyle antlaşmaz mı? Gözleri yuvalarından uğrayarak divitini kaldırdı. Elleri titreyerek İvecen rıh döküp sirkeledikten sonra son yazdıklarını okudu. Okur okumaz da aklını başına al Bibi uyarısıyla ürperdi. Bilgelere gizli name değil, şimdilik İlhanlı Abaka Han için tarih yazıyorsun ve hiç çekinmeden eleştirdiğin kişinin kulu olduğunu unutuyorsun. Havazan Allah! Bir duyan gören olur, biri kulağına fısıldayıverirse İbni Bibi gitti gider. Gider ya, bu yazıcılık beter bir iş. Bir yanı keşişlik. Çilenin dik alası. Bir yanı tam özgürlük. Bütün zincirlerin kırılması. Kişi yazının şehvetine kapıldı mı başkalaşıyor. Sanıyor ki dünyayı yeniden kurmakta. Saraya tutulmuş şaman misali kendinden geçiyor. Ve ayet döktürdüğünü sanıp kulluktan çıkıyor. Efendisine eşit, hatta okumayı bilmez, yazmaktan aciz efendilerin akıl ve kelamla bağdaşmaz, insanlığa yaraşmaz işlerini yargıladığında üstün sayma aymazlığına bile kapılıyor. Oysa tarih tanıktır. Yazıcıların da en bir büyük bilgelerin de gördüğü zulümle ölümü, kusurda pervasız, bilide aymasız egemenlerin eli ya da emriyle olmuştur. İyisi mi sen sana sahip ol İbni Bibi? Divitin şehvetine de, aklın dehşetine de kapılma. Baştan kararlaştırdığın gibi her şeyi öğren, bil. Sadece gerekeni bildir. Yazdığı sayfayı buruşturup attı. Yenisini alırken kaygısı güvenine üst geldi. Eğildi, buruşturduğu kağıdı yerden aldı. Kırışıklarını yalapşap düzeltip dürdü. Dürümü kandilden tutuşturdu. Alazı parmağına değinceye kadar. Tez soğuyan külünü avucunda ufaladı. İyice ezdiğine güven duyunca gümüş mürekkep ibriğinin içine atıp çalkaladı. Tam zamanında davranmış. Koruma altın sahanlarla bezenmiş, altın bir tepsi taşıyan köleyle kapıdan girdi. Efendimiz sofrada beklediler. Görünmeyince yazıcımız aç kalmasın buyurdular diye her şeyin yerli yerindeliğini denetleye denetleye başına dikildi. Köle göz açıp kapayıncaya sofrayı kurmuştu. Açlığını o zaman sezdi. İvecen sofraya otururken vakit ne sorusuna korumadan yatsıya yakınız yanıtı gelince daha erkenmiş. Kazalardan sonra biraz daha çalışsam iyi olur. Son söz ağzından çıkarken köle kandil çerağı dolanmaya bazısını yenileyip bazısının yağını tazelemeye girişmişti. O devini, düşüncesini tetikledi, ağzını sımsıkı yumarak fikrinin kanatlarına bindi. Sarayla saltanatın vazgeçilmezliği de zaten bu, diye düşündü. Her nimetin en iyisi, her hizmetin en üstünü, her gümüşün en tamı, her kızılın en hası, her kulun en yetkini ona. Bu yüzden her kul, kulların en seçkini, hizmetin en iyisini incelikle sunuyor. Ve kişi 40 yıl düşünse dağısı var mı bulamıyor. Lep demeden leblebiyi anlayan, susamadan tası sunan hizmetlerinin bulunduğu yer. Kutsal kitapların tamamında cennet diye tanımlanıyor. Huri ya da gılman, kul ya da köleden artık ne yapabilir? Ademoğlu cenneti bu dünyada kurmuşsa ötesini neylesin? Tam tersine her bir kötülüğü cenneti için işler. Yoksulun katlandığı cefa, böylesinin ettiği kötülük değil midir? O, öteki dünyanın cenneti için katlanıyor. Zorba, bu dünyadaki cennetini yitirmemek için zulmediyor. Söz konusu cennetse, ötesi var mı? Oyun, düzen, hile, hurda, çalıp çırpma, kapıp kaçma, bu dünyadakini, inanma, tapma, yanma, yakılma, açlık, yoksulluk ve yoksunluk, öte dünyadakini sağlıyorsa, koşulan niye suçlansın? İnsanoğlu bu dünyaya mutlu olmaya doğmuyor mu? Doğuyor. Kişi düşünen varlık değil mi? Düşündüğü, düşündüğünü yapabildiği için kişi. Öyleyse herkesin mutluluğunu bildiği, yapabildiği biçimde kurması hakkı. Madem haktır, öte dünyaya erteleyen oradakini, bu dünyada yaşayan buradakini kursun, korusun. Kimi gönenci için başkalarına cehennemi yaşatır, kimi cennet düşüyle kendi cehennemini yaratır. Varlıkların en yücesi olan insan, yaşam biçimini başkalarına zarar vermeden kurabiliyorsa daha ne? Hele orada dur bakalım İbni Bibi. Birinin görkemi yaşaması kaç kişinin zararınadır? Hesaplayabilir misin? Ben hesapçı değil, tarihçiyim. Buyurmak pek bir kolay. Senden bilgeler bilgesi Biruni gibi sayılara, anan Müneccima Hatun gibi yıldızlara bakmanı isteyen yok. Şöyle çevrene bir göz at, kendi yaşamına bir bak, başka türlüsü mümkün diyen kendi haksızlığına kılıf arar. Kimler mi buyurdun? Gümüş çerçevesine yakut kakmalı billur aynayı hareminin duvarına niye astın? Salt ipek fistandan soyunurken canibe goncasını seyreylemek için mi? Bir günde kendin kendine bak, gördüğün ne? Sen, yani İbni Bibi, kulluğu mutlulukla eşdeğer sayan senin gibiler. Hani haksız da sayılmazsınız. Cennet de cehennem de bu dünyada. Ve ol dediği olan, öl dediği ölen tanrılık taslamış çok mu? Sen ister kına, ister öv. Yaptırım elindeyse kıymeti harbiyesi ne? Mısır'ın eski çağ firavunları, işretin ortasından tabut geçirtirlermiş. Ölümü anımsasınlar diye. Anımsamışlar da, zulümlerinden geri mi durmuşlar? Ne gezer? O uyarıya uymak için işledikleri daha beter. Dünyadaki güç ve egemenliklerini ahirette de sürdürmeye heveslenmiş. Kim bilir kaç kere 100.000 mazlumun kanı ve canı pahasına ehramlar yaptırmışlar. Senin kınaman ya da övmen neyi değiştirir? Hele egemenliği dişi tırnağı, kanı ve canı pahasına değil de doğumla edinilmiş hak sayanların çağında yaşıyorsan, seçeneğin yok denecek kadar az. Kınarsan 40 katırla, 40 satırdan birini, yani cehennemi, översen varlıkla güveni, yani cenneti seçersin. Madem Adem oğluyum, aynı Tanrı'nın eşit kuluyum de dilersen. De de başa geleni gör. Sakın doğumla kazanılmış hak falan da deme. Hakkın olduğu yerde koşul da var. Açık seçik ve tek. Eşitliğe aykırı her girişimi herkesin aynı anda kınaması mümkün mü? Heyhat, insanoğlu tarihin bildiğinden beri yöneteni zalim, adil, bilgin, cahil, yiğit yahut ödlek olsun. Ya bağışından pay kapmak ya belayı başından sağmak umuduyla Tanrı gibi tapmamış. Her çağın egemeni de hoşnutlukla o tahta kurulmamış mı? Yüce bilgin Konavi mi? Ulu ermiş Mevlana mı? İkinci öğretmen Arabi mi? Tanrıyı yaratan insandır buyurmuştu. Galiba değişik zamanlar ve değişik olaylar sırasında üçü de. Yalan mı? Az önce sen de aynı sonuca varmadın mı? Vardınsa şunu bil. Buradakiler bu dünyanın tanrısı. O öteki dünyanın. Senin ahiret imanın ne yazar? İnsanlar bu dünyada yaşıyor ve mutluysa cennet. Sömürü zulmüyle yaşamaya koşuluyorsa cehennem de bu dünyada. Kim bu gerçekten başkasını bulup söyleyebilir? Bilgeler haklı. Gerçeği mümkünse düşüncenin en bir derin yerinden bile silecek, dudaklarının ucuna gelse dahi yutkunup boğacak, hatta ıssız çölde karanlığa da söylemeyeceksin. Çünkü yerin kulağı vardır ve o kulak sözünü varması gereken yere mutlaka ulaştırır. Dilersen denemesi bedava İbn-i Bibi. Tarih yazmakla görevlendirildin. Gerçekten geçtim, ona yakını yaklaşır biçimde yaz da görelim. Huri sandığın cadı, gılman sandığın zebani, koruma bildiğin cellat kesilir mi, kesilmez mi? Sen de görürsün. Çünkü yeryüzü tanrısı öl buyurmuştur. O ilk öğretmenin bile tanrıyı yaratan insandır dedikten hemen sonra, neden sakın bunu aydınlara aktarmayın, anlamaz, hem çarpıtır hem saldırıya geçerler, başımız belaya girer diye uyarmıştı. Bir de cahilleri düşün. Düşünür söylemezsen, komşuda pişen sana da düşer de ondan değil mi? Kim cennetten kopmayı göze alır? Hangi onur yitirileni karşılar? Hangi direnç sonuna dek ayakta kalır? Derken lokmalar boğazına dizildi. Kendini ele verdin, hey kaltaban! Dal kavukluğuna bulacağın her gerekçe vicdanını sızlatmakta, öyle ya. Gönenç ve mutluluk herkesin hakkı. Tamam, sen de payını alıyorsun. O da tamam. Ya gerçek? Gizlenince yok mu oluyor? Yoksa daha bir büyüyüp güçlenerek daha mı yakıcı ve yıkıcı güce ulaşıyor? Yanıt isterim. Tarih yazıcısısın. Erdem anıtı bilgelerin suhtesi. İnsanlık pınarı Mevlana'nın fırfır sema eleyen dervişisin. Bilginin iki yüzlülüğüyle çıkarcılığının kendine yarar ama insana, topluma, daha da acısı insanlığa verdiği zararın cahil kuldan da, sapkın eşitten de, zalim egemenden de çok fazla olduğunu bilmez misin? Her şeyi öğrenmek, gerekeni aktarmak cinliği nereden kaynaklanıyor? Bildiğinden, he mi? Gerçeği deme zulmünden yıldığın, saklama servetinden hoşlandığın için kendine dahi yalan söylemekten utanmıyorsun. Lakin yine de bir türlü kendini kandıramıyorsun. Bilip bildirmeyenin hem bilgiye hem kendine hıyanet azabı bu olsa gerek. Ancak yazının bir de turası var. İlkinden sonuna bütün nebiler, ilkinden sonuna bütün kutsal kitaplar tanık. Tanrı, yeryüzünü Ademoğlunun iyi yaşaması için yaratmıştır. Su, bunun için kullananın, toprak işleyenindir. Çünkü madem yerin altındakiler de, göğün üstündekiler de Tanrı'nındır ve madem her varlık onun kuludur, nimetlerinden kullandığı ve işlediği oranda iyi yaşama payına sahiptir. Semavata göre böyle olması gerekir. Ama kılıcın icadından bu yana, kabzasındaki zorbalığın efendiliği de onun kadar geçerli. Üstelik daha da yakın ve daha somut gerçek. Yaşayan bu olguyla birlikte yaşıyor. Doğmakla edinilmiş hakkı iki yüzlülükle ödeniyorsa neylesin? Herkes Atina'nın Sokrates'i, Bağdat'ın Hallacı Mansur'u olacak değil. Kimi Şehrazat'a özenir, binbir gece masal anlatır. Kimi beyde bağlaşır, doğruları bir orman dolusu hayvanlara söyletir. Yaşamak haktır, ödevdir ve her şeye karşın güzeldir diyen ne güzel demiş. Varla sevinmek, edimiyle övünmek, onurla direnmek, hazla gönenmek, nice insanlıksa pişmanlıkla dövünmek, kaygıyla erinmek, vicdan sızısıyla yerinmek, ölüm korkusuyla deprenmek ve bir zindanda özgürlüğü düşlemek de insanlık ve yaşamaya has duyu ve eylemler. Yoksan bunların biri de yok. Bunca varlık kanıtı kötü olabilir mi? Olmuyorsa cim karnında nokta arama. çağımızda ve galiba insanın insana üst geldiği her çağda yaşamın koşulu bu. Madem insansın, iyi yaşamayı hak sayıyorsun, yaşamın koşuluna uyacaksın. Ve erincinle gönencin o koşullara bağlıysa, gerekeni gerektiğince yapacaksın. Son lokmasını yutarken, varlığını sezmediği köle ibrikle leğeni koşturdu. Kulluğa da, efendiliğe de alışkındı. Yüksünmeden akıttığı gül suyuyla elini ağzını yıkadı. Uzattığı peşkirle kurulandı. Geri verirken tutmasına kalmadan ibriği kaptı. Sorması gereksizdi. Anlayışlı koruma hemen önüne düştü. Birlikte girdikleri kapılardan ardı ardına ters yönde geçtiler. Dolunay aydınlığında ucu bucağı gözden yiten ağaçları kollarıyla ayın karanlık yüzünü tutan esatir devlerine, çiçekleri 10 kere 100 bin erlik Moğol ordusuna dönüşmüş bahçeye çıktılar. İnce bir yel adımlarını izler gibi her tarftan ayrı bir koku taşıyor, ayak sesleri dallarla oynaşarak yaprakların hışırtısına karışıyordu. Yürüyüş kas uyuşukluğunu açmış, nefesi binbir kokuyla derinleşmişti. Koruma önde, elinde ibrik, o arkasında bir süre yürüdüler. Sol yanlarında çin seddi gibi uzanan saray duvarından biraz açıldılar. Komutan, konuk ve ulu kullara özgürlüğü, gecenin gölgeleri silen karanlığında bile belli mermer oturakların önünde durdular. Koruma, söze gerek görmeksizin geriledi. Baştaki şadırvanın gideri, hamam kurnalarınki gibi oturakların önünde akıyordu. Bir karış genişliğindeki arkı bir adımda aştı. Geniş mermer basamağı zıplamadan çıktı. Kaftanını soyundu. Omuzlarını birleştirerek dürdü. Oturağın sırtını tamamlayan kuru ve temiz sekiye koydu. Kuşağını gevşetti, uçkurunu çözüp sof çakşırını indirdi. Uzun ipek mintanını kıvıra kıvıra beline kadar sıvadı. Yüzünü sarayla bahçeye dönerek oturdu. Burnunda karma çiçek kokusu, altında gürül gürül akan su kabızlığı unutturdu. Atığını suda şapırdatınca rahatladı, hafifçe doğruldu. İbriği eğe kaldıra taharetlendi, kalçalarını birkaç kez çalkalayarak sözde kurulandı. Çakşırını çekti, ağı genişti, nemi duymadı. Mintanını indirdi, kuşağını yeniden sıkıladı. Kaftanını giyerken abdest alması gerektiğini düşündü. Özene bezene yeniden sekiye bıraktı, kollarını sıvadı. Oturakların başındaki sekizgen şadırvana yöneldi. Mermer tokmağa otururken yuvarlak tavanın bezeğine gözü takıldı. Ay ışığında gördüğünden ağzı açık kaldı. Nakkaşı eşsiz bir usta olmalıydı. Renklerle desenleri öyle ayarlamıştı ki ayın hazneye değen ışınları deniz kızını suyun içinde oynaştırıyor, hazneden tavana gök kuşakları ağdırıyordu. 5. ayrımın sonu, sayfa 62.